Ayrım 12, Dostumun Kitabı, Anatole France, sayfa 134. 2. Pierre. Çocuğunuz kaç yaşında hanımefendi? Bu soru üzerine zamanı öğrenmek için duvar saatine nasıl bakılırsa o da çocuğuna baktı ve Pierre mi diye yanıt verdi. 29 aylık hanımefendi. 2,5 yaşında dese aynı kapıya çıkardı. Ama küçük Pierre çok zeki oldu ve yaşına göre binlerce şaşırtıcı şey yaptığı için eğer onu olduğundan biraz daha büyük gösterip harika çocuk diye tanıtmış olmazsa başka annelerin onu daha az kıskanmasından korkar. Pierre'in bir gün bile büyük gösterilmesini istememesinin başka bir nedeni daha var. Ah, onun küçücük, bebecik olarak kalmasını arzuluyor. O ne kadar büyürse çocuğu olmaktan da o kadar uzaklaşacağını sezinler. Yavaş yavaş elinden çıktığını hisseder. Ne yazık ki bu küçük nankörler ayrılmaktan başka şeye çaba göstermezler. Ayrılma doğumla birlikte başlar. İstediğiniz kadar anneleri olun, onları tutmak için göğsünüz ve kollarınızdan başka şey kalmamıştır artık. İşte bütün bu nedenlerle Pierre tam 29 aylıktır. Öte yandan bu güzel bir yaştır ve bende büyük saygı uyandırır. Bana karşı çok iyi davranan o yaşta birçok dostum var benim. Ama bu genç dostlarımın hiçbirisi Pierre kadar düş gücüne sahip değildir. Pierre düşünceleri büyük bir kolaylık ve biraz maymun iştahlılıkla toplar. Çok eski bazı düşünceleri o anımsar. Bir ayı geçkin bir zamandır görmediği yüzleri tanır. Kendisine verilen renkli resimlerde büyüleyici ve kaygılandırıcı bin bir özellik yakalar. Ayrı bir değer verdiği ve sayfalarının ancak yarısını yırttığı resimli kitabı karıştırırken yüzü benek benek kızarır, gözlerinden çok canlı bir ışıltı geçer. Annesi bu renkten ve gözlerden ürker. Çok çalışmanın bu kadar küçük ve henüz yumuşak olan bir kafayı yormasından korkar. Ateşinin çıkmasından korkar, her şeyden korkar. Kendisiyle gurur duyduğu için çocuğunun başına bir felaket getirmekten korkar. Bu nedenle çok övündüğü oğlunun kocaman ve anlamsız bir yüz, ölü bakışlı mavi gözler, yanak altında kaybolmuş bir ağız ve ahmakça bir sağlıklılık haliyle her gün dükkanın eşiğinde gördüğü fırıncının oğluna benzemesini dilemeye kadar vardırır işi. Bu çocuk hiç olmazsa insanı kaygılandırmaz. Oysa Pierre her an renk değiştirir. Küçük elleri ateş gibi yanar. Beşiğinde rahatsız uyur. Doktor da küçük dostumuzun resimlere bakmasından hiç hoşlanmaz. Düşünce bakımından huzursalık verir. Onu enik gibi yetiştirin der. Bu da zor değildir. İşte bunda yanılıyor. Tersine çok zor bir iş bu. Doktorun 29 aylık bir çocuğun psikolojisi hakkında hiçbir düşüncesi yok. Sonra doktor, eniklerin hepsinin düşünce bakımından huzur içinde yetiştiğinden emin midir? Ben bir tanesini bilirim ki, henüz 6 haftalıkken bütün gece rüya görür, uykusunda yorucu bir çabuklukla gülme halinden ağlama haline geçerdi. Bu mu sakinlik? Değil, bu yüzden küçük hayvancık da Pierre gibi zayıflıyordu. Bununla birlikte yaşadı. Pierre'inkiyle aynı verimli yaşam tohumlarına sahip. Başlıca hiçbir organında hastalık yok. Ama onu o kadar zayıf ve o kadar solgun görmek istemiyorlardı. Paris, bu küçük Parisliğe iyi gelmiyor. Orada sıkıldığından değil bu. Tersine pek eğleniyor orada. Onu oraya çeken haddinden fazla renk ve hareket var. Hissedilmesi ve anlaşılması gereken çok şey var. Paris'te yoruluyor o. Temmuz ayında annesi onu solgun ve zayıf bir halde dağ yamaçlarında çam, vadi çukurlarında ot ve ineklerden başka bir şey görünmeyen İsviçre'nin bir köşesine götürdü. Büyük ve sakin doğa ananın bağrında böyle bir dinlenme 3 ay sürdü. Yüze gülen manzaralar ortasında geçen bu 3 ay süresince çocuk bol kepekli ekmek yedi. Ekim ayının ilk günlerinde de büsbütün değişmiş, yepyeni bir küçük Pierre'in döndüğünü gördüm. Esmerleşmiş, yaldızlanmış, pişmiş, neredeyse tombul yanaklı, siyah elli, kalın sesli, kaba gülüşlü bir Pierre'cik olmuştu. Annesi neşeli, "Pierre'ime bakın," diyordu, "çok çirkin oldu. 29 meteliğe alınan bir bebeğin renkleri var onda." Fakat bu renkler devam etmedi. Bebek çok seyrek görülür, çok ince bir şeyin etkisiyle sarardı, yeniden sinirli ve nazik biri oldu. Paris yeniden etkisi altına alıyordu onu. Hiçbir yerde görünmeyen ve her yerde olan manevi Paris'ten, nükte ve zevk esinleten, allak bullak edici, çok küçük yaşta bile insanı yaratıcı yapan Paris'ten söz ediyorum. İşte yine resimler üstünde sararıp solan ve kızaran Pierre ile karşı karşıyayız. Aralığın sonuna doğru irileşmiş gözleri ve kurumuş küçük elleriyle sinirli buldum onu. Uykusu sıkıntılıydı, artık yemek yemek de istemiyordu. Doktor hiçbir şeyi yok diyordu, yemek yedirin buna. Ama bunun yolu? Zavallı annesi her şeyi denemiş, başarılı olamamıştı. Ağlıyordu bu yüzden ve Pierre yemek yemiyordu. Noel gecesi Pierre'e çok sayıda kukla, at ve asker geldi. Sabahleyin annesi sırtında sabahlık, elleri sarkık bir halde şöminenin önünde bütün bu ekşi yüzlü oyuncaklara aldatılma korkusuyla bakıyordu. Bunlar onu yine coşturacak diyordu içinden. O kadar da çok ki. Pierre'i uyandırmaktan da çekinerek yavaşça kendisine yaramaz gibi görünen kuklayı ve ileride oğlunu savaşmaya sürükleyecek nitelikte olduğuna inanarak korktuğu askerleri kucakladı, zararsız doğru atı da alarak ayaklarının ucuna basa basa gitti, dolabına sakladı hepsini. Şöminenin içinde yalnızca bir adamcağızın hediyesi olan beyaz tahta bir kutuyu, 39 metrelik değerindeki bir ağılı bırakarak gitti, küçük karyolanın yanına oturdu, oğlunun uyumasını seyretti. Kadındı o. Yaptığı iyi işteki küçük oyun gülümsetiyordu onu. Fakat bebeğin mavileşmiş göz kapaklarını görerek, bu çocuğa yemek yedirtememek korkunç diye düşündü yeniden. Küçük Pierre daha giydirilmeden önce kutuyu açtı. Koyunları, inekleri, atları, ağaçları, bürümcükten yapılmış ağaçları gördü. Doğrusu ağıldan çok bir çiftlikti bu. Erkek ve kadın çiftçiyi gördü. Erkek bir orak, kadın bir tırmık taşıyordu. Çayıra ot biçmeye gidiyorlardı ama yürür gibi bir halleri yoktu. Kadının başında hasır bir şapka, sırtında kırmızı bir entari vardı. Pierre ona öpücükler verdi ve yanağını karaladı. Evi gördü, o kadar küçük ve o kadar basıktı ki kadın orada ayakta duramazdı. Ama bir kapısı vardı ve Pierre onun ev olduğunu bu kapıdan anladı. Bu boyalı yüzler bir çocuğun vahşi ve körpe gözlerinde nasıl bir etki bıraktı? Bilinmez ama bir büyü oldu. Onları küçük avuçları içinde sıkıyordu. Bu yüzden avuçları yapış yapış oldu. Onları küçük masanın üzerine diziyor ve tutku dilindeki adlarıyla adlandırıyordu. Dada, Tutu, Mumu. Kaygan, dik gövdeli ve yongadan yapraklarıyla bir koni şeklindeki o yeşil renkli tuhaf ağaçlardan birini kaldırarak "Çam!" diye haykırdı. Annesi için bu bir tür vahiy oldu. Ona kalsa o bunu asla bulamazdı. Bununla birlikte dik bir gövde üzerinde koni şeklinde yeşil bir ağaç olsa olsa bir çamdır. Ama onun bunu anlaması için Pierre'in söylemesi gerekti. "Meleğim!" diyerek onu öyle kuvvetle kucakladı ki ağılın dörtte üçü devriliverdi. Oysa Pierre kutudaki ağaçlarla dağda, açık havada gördüğü ağaçlar arasında bir benzerlik keşfediyordu. Annesinin görmediği daha başka şeyler de görüyordu o. Bütün bu renkli tahta parçaları onda duygulandırıcı düşler uyandırıyordu. Bu düşlerle alplerin doğası içinde yeniden yaşıyor, kendisini bollukla beslemiş olan İsviçre'de ikinci kez bulunuyordu. Düşünceler birbirine bağlandığı için yemeği düşündü ve "Süt ve ekmek istiyorum," dedi. Yedi, içti. İştahı açıldı. Akşam yemeğini de o sabahki kahvaltı gibi yedi. Ertesi gün ağılı yeniden görünce açlık hissetti. Hayal gücünün şu etkisine bakın. 15 gün sonra iri bir adamcık olmuştu. Annesi sevincinden uçarak, "Şuna bakın," diyordu, "ne yanaklar. 13 meteliğe satın aldığımız gerçek bebekler gibi. Zavallı emiksin, ağılının eseridir bu." 3. Jessie. Elizabeth'in saltanatı döneminde Londra'da kimsenin bilmediği İnsan Hataları adlı kitabından dolayı Bogus diye tanınan Bog adlı çok ünlü bir bilgin vardı. 25 yıldır çalışmasına karşın Bogus henüz hiçbir şey yayınlamamıştı. Ama temize çekilmiş ve bir pencerenin aralığında raflara sıralanmış olan el yazmaları 10 ciltten aşağı değildi. Birinci cilt, ötekilerin hepsinin temeli olan doğma hatasını konu ediniyordu. İzleyen ciltlerde çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve yaşlıların yanılgılarıyla devlet adamı, tacir, asker, aşçı, yayıncı gibi nice meslek sahibinin yanılgıları inceleniyordu. Henüz tamamlanmamış olan son ciltler, kişisel ve mesleki hatalardan ileri gelen Cumhuriyet'in yanılgılarını kapsıyordu. Bu güzel yapıtta düşünce zincirlemesi öyleydi ki, aradan bir sayfanın çıkarılması geri kalanını yok ederdi. Kanıtlar birbirinden çıkıyor ve kesinlikle şu sonuca varılıyordu ki, yaşamın ruhu kötülüktür. Eğer yaşam bir nicelikse, yeryüzünde ne kadar yaşam varsa o kadar da kötülük olduğu matematiksel bir kesinlikle söylenebilir. Bogus evlenmek gibi bir hataya düşmemişti. Küçücük evinde yalnız başına Kat adında yaşlı bir yardımcı kadınla yaşıyordu. Kadının asıl adı Katrin'di ama Southampton'da olduğu için Bogus ona Closentina derdi. Filozofun kafaca kendisinden daha zayıf olan kız kardeşi hata üstüne hata yaparak şehirdeki bir kumaş tacirini sevmiş, onunla evlenmiş ve bir kız doğurmuş, adını da Jessie koymuştu. Son hatası 10 yıl süren bir evlilikten sonra ölmesi ve böylece kendisinden sonra yaşayamayan kumaş tacirinin ölümüne neden olmasıydı. Bogus acıyarak yetimi evine aldı. Bir yandan da onun kendisine çocuk hataları konusunda iyi bir örnek olacağını umuyordu. Jesse o zamanlar 6 yaşındaydı. Doktorun eve geldiği ilk 8 gün boyunca ağladı, ağladı ve ağzına bıçaklar açmadı. 9. günün sabahı Boga, "Annemi gördüm," dedi. Bembeyazdı, entarisinin kıvrımlarından birinde çiçekler vardı. Onları yatağımın üzerine serpti ama sabahleyin bulamadım onları. "Verin bana onları, verin annemin çiçeklerini." Bog bu yanılgıyı not aldı. Fakat yaptığı yorumda bunun masum ve bir tür hoş hata olduğunu kabul etti. Bir zaman sonra Jesse Bog'a, "Bogus dayı," dedi, "sen yaşlısın, sen çirkinsin ama seni çok seviyorum, sen de beni çok sevmelisin." Bog, kuş deliği kalemini aldı ama zihnini biraz çalıştırınca artık çok genç bir hali bulunmadığını ve hiçbir zaman da yakışıklı olmadığını kabul ederek çocuğun sözünü not etmedi. Yalnızca, "Neden?" dedi, "neden sevmeliymişim Jesse? Çünkü ben küçüğüm." "Küçükleri sevmek doğru mudur?" diye sordu kendi kendine. "Olabilir. Çünkü onların sevilmeye büyük gereksinimleri var. Yavrularına sütünü ve sevgisini veren annelerin ortak hataları şurada burada hoş görülebilir. Bu, kitabımın yeniden ele almam gerekecek olan bir bölümüdür." Yüksek Bilgin, doğum gününün sabahı kütüphanesi olarak adlandırdığı ve kitaplarıyla yazılı kağıtlarının bulunduğu salona girince güzel bir koku duydu ve pencerenin pervazında bir karanfil saksısı gördü. 3 çiçek vardı saksıda ama ışığın neşeyle okşadığı lal rengi 3 çiçek. Bu bilgin odasında her şey, halı kaplı eski koltuk, ceviz masa, kızılımsı dana derisi, parşömen ve dişi domuz derisi içinde eski kitap sırtları yüze gülüyordu. Onlar gibi kurumuş olan Bogus, onlar gibi gülümsemeye başladı. Jesse onu kucaklayarak, "Bak Bogus dayı," dedi, "bak, şu gökyüzüdür." Kurşun şeritlerle çevrili pencere camları arasından havanın hafif mavisini gösteriyordu. Sonra daha aşağıdaki de yeryüzü, çiçekli yeryüzüdür. Karanfil saksısını gösteriyordu. Sonra onun da altında siyah iri kitaplar, onlar da cehennem. Bu siyah kalın kitaplar pencere altındaki aralığa sıralanmış 10 ciltlik insan hatalarının ta kendisiydi. Jesse'nin bu hatası Büyük Bilgin'e sokaklarda ve parklarda yeğeniyle gezinmek için bir süredir ihmal ettiği yapıtını anımsattı. Çocuk binlerce hoş şeyi keşfediyor ve ömrünce evinden pek dışarı çıkmamış olan Bogus'un da birlikte keşfetmesini sağlıyordu. El yazmalarını yeniden açtı fakat içinde ne çiçek ne de Jesse olan yapıtı büsbütün yabancı geldi ona. Bereket versin felsefe yardımına koştu ve ona şu yüce düşünceyi esinletti. Jesse 5 para etmezin biridir. Bu gerçeklik yapıtının uyumu için gerekli olduğundan ona daha sıkı sıkıya sarıldı. Bu konu üzerine derin düşüncelere daldığı bir gün Jesse'yi kitaplıkta, karanfillerin yer aldığı pencere önünde bir iğneye iplik saplarken buldu. Ne dikmek istediğini sorunca Jesse, "Demek kırlangıçların gittiğini bilmiyorsun Bogus dayı," diye yanıt verdi. Bogus bunu hiç bilmiyordu. Ne Plinyus'ta böyle bir şey vardı ne İbn Sina'da. Jesse devam etti. "Bunu bana dün Cat söyledi." Bogus haykırdı. "Cat mi? Bu çocuk galiba saygıdeğer Clozintina demek istiyor." "Cat dün bana dedi ki, kırlangıçlar bu yıl her zamankinden erken gitti. Bu kışın erken geleceğine ve sert geçeceğine işarettir. Cat işte böyle dedi. Sonra annemi saçları arasında bir ışık ve beyaz entarisi içinde gördüm. Yalnız geçen seferki gibi çiçeği yoktu. O da bana, Jesse dedi, sandıktan Bogus dayının kürklü kaftanını çıkarıp kötü durumdaysa onarmak gerek. Uyandım. Kalkar kalkmaz da kaftanı çıkardım. Birçok yerinde söküğü var, oraları dikeceğim." Kış geldi. Kırlangıçların haber verdiği gibi sert oldu. Kaftanına bürünmüş Bogus, ayaklarını ateşe tutarak yapıtının bazı bölümlerini birbirine bağlamaya çalışıyordu. Ama yeni deneyimlerini evrensel kötülük kuramıyla bağdaştırmayı başardığı her defasında Jesse ona bir bardak iyi İngiliz birası getirerek ya da yalnızca gözlerini ve gülümsemesini göstererek düşüncelerini alt üst ediyordu. Yeniden yaz gelince dayı yeğen kırlarda gezintiye çıktılar. Jesse kırlardan otlar getirir, dayısına adlarını söyler, akşam da onları özelliklerine göre ayırırdı. Bu gezintilerde şaşmaz bir zihne ve büyüleyici bir ruha sahip olduğunu gösteriyordu. Yine bir akşam, gündüz topladığı otları masanın üzerine sererken Bogus'e, Bu Gusta'yı dedi, bana gösterdiğin bütün bitkileri artık adlarıyla biliyorum. İşte şunlar iyileştirenler, şunlar avutanlar. Onları her zaman tanımak, başkalarına da tanıtmak için saklamak istiyorum. Arasında kurutmak için kalın bir kitap gerekiyor. Bok insan hatalarının ilk cildini göstererek, şunu al dedi. Kitabın yaprak araları bitkiyle dolunca bir sonraki cilt alındı. 3 yaz içinde büyük bilginin başyapıtı tam bir ot koleksiyonuna döndü. Susan'ın kitaplığı 1. Bayan Diye. Paris 15 Aralık 188. İşte yılbaşı geliyor. Bugün hediyeler ve dilekler günü olduğundan en büyük paya çocuklar sahip olur. Bu da çok doğal. Onların sevilmeye büyük gereksinimleri var. Sonra hoş yanları, yoksul oluşları, hatta şatafat içinde doğmuş olanlar bile ne verilirse ona sahiptirler. Kısacası geri vermezler. Bu nedenle onlara hediye vermek zevklidir. Onlara uygun oyuncak ve kitap seçmekten daha ilginç bir şey yoktur. Bir gün oyuncaklar üstüne felsefi bir deneme yazacağım. Beni imrendiren bir konudur bu ama uzun ve ciddi bir hazırlık yapmadan ele almaya cesaret edemiyorum. Bugün çocukların hoşça zaman geçirmesi için yazılmış kitapların dışına çıkmayacağım. Siz de beni bu iş için davet etme arzusunu gösterdiğinize göre, hanımefendi, size bu konuyla ilgili bazı düşüncelerimi sunacağım. Daha ilk anda bir soru ortaya çıkıyor. Çocuklara özellikle onlar için yazılmış kitaplar vermeyi mi yiyip tutmalı? Bu soruyu yanıtlamak için deneyim yeter. Dikkat çekici nokta şu ki, çocuklar hemen her zaman onlar için yazılmış kitapları okumaktan aşırı derecede iğrenirler. Bu duyguyu açıklamak çok kolay. Daha ilk sayfalarda yazarın onları kendi dünyasına sokacak yerde çocukların dünyasına götürmeye çalıştığını hissederler. Dolayısıyla yazarın yönlendirmesi altında insan ruhunun her çağda susuzluğunu çektiği o yeniliği, o bilinmezi bulamazlar. Bu küçükler o andan itibaren bilginleri ve şairleri yaratan merakın elindedirler. Kendilerine evrenin, gizemli evrenin açıklanmasını isterler. Onları kendi üzerlerine eğen ve çocukluk özelliklerini hayranlıkla seyretme içinde tutan yazar, onları acımasızca sıkar. Bununla birlikte söylendiği gibi çocuklar için çalışıldığı zaman ne yazık ki bu kabullenilir. Küçükler gibi olmak istenir. Masumluk ve sevimlilikten yoksun çocuk olunur. Bana büyük bir iyi niyetle verilen Yanmış Kolej adlı bir kitabı anımsıyorum. 7 yaşımdaydım ve bunun bir budalalık olduğunu anladım. Bu Yanmış Kolej türünden bir tane daha okusaydım kitaptan tiksinirdim. Oysa kitaba taparım. Bana iyi ama diyeceksiniz. Genç beyinlerin kavrayış düzeyine inmek gerekir. Kuşkusuz. Fakat genel olarak tutulan yolla bunda pek başarılı olunamıyor. Bu yolda budalalık etmek, safça bir anlatım kullanmak, etkisiz şeyleri incelikten yoksun bir biçimde söylemek, sonuçta olgun bir zekayı büyüleyen ya da ikna eden her şeyden kendini yoksun bırakmaktır. Çocuk tarafından anlaşılmak için hiçbir şey yüksek bir dehanın yerini tutamaz. Küçük erkek ve kız çocukların en sevdiği yapıtlar, bölümleri arasındaki güzel düzenlemenin dahice bir bütün oluşturduğu, güçlü bir üslupla yazılmış, büyük yaratıcılık ve duygu dolu soylu yapıtlardır. Çocuklara birçok kez Odisea'dan iyi bir dille çevrilmiş birkaç bölüm okuttum. Bu çocukların çok hoşuna gitti. Don Kişot, belli bölümlerini çıkarmak koşuluyla 12 yaşındaki bir ruhun içine dalabileceği en hoş kitaptır. Ben okumayı öğrenir öğrenmez Cervantes'in bu değerli kitabını okudum. Onu o kadar sevdim, öyle iyi hissettim ki bugün ruhumdaki neşenin büyük bir bölümünü onu okumuş olmaya borçluyum. Robinson Crusoe bile, ki 100 yıldan beri bir çocuk klasiğidir, zamanında ciddi insanlar, Londra tacirleri ve kralın denizcileri için yazıldı. Yazar ona bütün sanatını, bütün düşünüş doğruluğunu, geniş bilgisini ve deneyimini koydu. Bu da öğrencileri eğlendirmek için gerekli biricik özellik olarak kendini gösteriyor. Sözünü ettiğim bu başyapıtlarda bir dram ve kişiler vardır. Eğer düşünceler soyut bir biçimde ifade edilirse, dünyanın en iyi kitabı da olsa bir çocuk için anlamsız kalır. Soyutlama ve soyut bir şeyi anlama yeteneği insanlarda geç ve çok eşitsiz bir biçimde gelişir. Bir sitem olarak söylemiyorum. Benim 6. sınıftaki öğretmenim ne bir Roland ne de bir Lumun idi. O bize tatilde kafamızı dinlendirmemiz için Masio'nun küçük kahremisini okumamızı söylerdi. 6. sınıf öğretmenin bunu, kendisinin de onu okuyarak dinlediğine bizi inandırmak ve böylece bizi hayrete düşürmek için önerirdi. Küçük kahremiye ilgi duyacak çocuk bir canavar olurdu. Ayrıca inanıyorum ki insan hiçbir yaşta böylesi yapıtlardan hoşlanmaz. Çocuklar için yazdığınızda asla özel bir tarza başvurmayın. Çok iyi düşünün, çok iyi yazın. Yazınızda her şey canlı, her şey büyük, geniş ve güçlü olsun. Okuyucularınızın hoşuna gitmeniz için biricik giz budur. Bunu söylemekle her şeyi söylemiş olurdum. Ama 20 yıldır Fransa'da, hatta öyle sanıyorum ki bütün dünyada, çocuklara şiirle zihinleri bozulur korkusuyla yalnızca bilim kitapları vermek gerektiği düşüncesi var. Bu düşünce herkesin zihninde öylesine kökleşmiştir ki, Beyhun'un yapıtları yeniden basılırken sadece sanatçılar ve kitapseverler düşünülmektedir. Örneğin B.H.V. Lumière'in çıkardığı baskılara bakın. Bunlar sırtlarına yaldızlı sözcükler basılarak marokenle ciltleniyor ve meraklıların kitaplıklarına gidiyor. Buna karşılık çocuklara hediye edilecek kitapların resimli kataloglarında onları çekmek için yengeçler, örümcekler, tırtıl yuvaları ve gaz maskeleri görülüyor. Çocuk olmaktan göz korkutacak bir şey bu. Her yıl sonunda sayısız bilimsel yayın bizi de, ailelerimizi de Atlas Okyanusu'nun dalgaları gibi sarıp sular altında bırakıyor. O yüzden kör oluyoruz, boğuluyoruz. Artık güzel şekiller, soylu düşünceler, sanat ve zevk gibi insani hiçbir şey kalmadı. Sadece kimyasal tepkimeler ve fizyolojik durumlar. Dün bana sanayideki harikaların alfabesi gösterildi. 10 yıl içinde hepimiz elektrikçi olacağız. Aslında iyiliksever bir adam olan Bay Louis Figuier, Fransa'nın küçük erkek ve kız çocuklarının hala Pudan masalını okuma olasılığı karşısında her zamanki soğukkanlılığını kaybediyor. Sırf anne ve babalara çocuklarının elinden Behut'un masallarını alıp onun yerine dostu Doktor Ludovicus Ficus'un yapıtlarını koymalarını söylemek için kitabına bir ön söz yazmıştır. Kapa o kitabı küçük Jean. Çok sevimli bulduğun ve seni ağlatan o hava rengi mavi kuşu bırak oraya lütfen. Çabuk eterle uyuşturmayı öğrenmeye çalış. 7 yaşına geldiğin halde azot protoksidin anestezik gücü hakkında bir düşüncen olmayışı çok ayıp. Bay Louis Figuier, perilerin düşsel varlıklar olduğunu keşfetmiştir. Bu nedenle çocuklara onlardan söz edilmesine katlanamıyor. O çocuklara düşsel hiçbir yanı olmayan kuş gübresinden söz ediyor. Doktor, periler asıl düşsel oldukları için vardırlar. Onlar, halk gelenekleri sayesinde hep genç kalan şiire doğası gereği açık bulunan saf ve taze düş kurma güçlerinde yaşarlar. Çocuklar ve gençler için şiirsel bir düşünce esinleten, güzel bir duygu aşılayan, kısacası ruha heyecan veren en ufak bir kitap, sizin mekanik bilgilerle tıka basa dolu bütün kitaplarınızdan 1000 kat daha iyidir. Küçük ve bizim gibi büyük çocuklara şiir ya da düz yazı şeklinde yazılmış güzel öyküler, güldüren ya da ağlatan ve bizi büyü dünyasına götüren yazılar gereklidir. Daha bugün bana gönderilen Büyülü Dünya adlı ve içinde 12 peri masalı bulunan bir kitabı büyük bir zevkle aldım. O masalları bir araya getiren nazik ve bilgin adam, Bay Dölescu, ön sözünde periler dünyasının ruhun hangi ezeli gereksinimine karşılık verdiğini açıklıyor. Şöyle diyor, dünyayı, gerçekliği ve bunların yarattığı düş kırıklıklarını, onların gururlu ruhlar için dayanılmaz hareketlerini ve duyarlı kişiler için acı verici sert vuruşlarını unutma gereksinimi evrensel bir gereksinimdir. Düş, gülmeye göre insanı hayvandan daha çok ayırır ve onun üstünlüğünü sağlar. İşte çocuk bu düş kurma gereksinimini duyar, hayal gücünün çalıştığını hisseder, bu yüzden de masallar ister. Masalcılar dünyayı kendilerine göre değiştirirler. Zayıflara, basit insanlara ve küçüklere de onu kendi arzularına göre değiştirme fırsatı verirler. Bu nedenle en sıcak etkiyi onlar bırakırlar. Hayal etmeye, hissetmeye ve sevmeye onlar yardım ederler. Çocukların zihnini cücelerle, perilerle doldurarak onları aldatıyorlar diye korkmayın. Çocuklar bu sevimli hayallerin yaşamda var olmadıklarını pekala bilirler. Onları asıl aldatan sizin gülünç biliminizdir. Düzeltmesi güç, yanlış düşünceleri eken odur. Güvensizlik nedir bilmeyen küçük çocuklar, Bay Verne'in söylediklerine bakarak bir obüs mermisiyle aya gidildiğini ve bir organizmanın yer çekimi yasalarından zarar görmeksizin kurtulduğunu zannederler. Eski ve saygın astronominin, göksel uzaklıkların soylu biliminin bu karikatürleri güzellikten olduğu kadar gerçeklikten de yoksundur. Ne zekaya ne de duyguya hitap eden yöntemsiz bir bilimden, uygulaması düzmece bir edebiyattan çocuklar ne yarar sağlar? Yeniden güzel söylencelere, şairlerin ve halkların şiirine, güzelin yarattığı iç titremelerine dönmek gerekir. Yazık, bizim toplumumuz düş gücünden korkan eczacılarla doludur. Böyle korkulması çok yersizdir. Uydurmalarıyla dünyaya bütün güzelliği, bütün erdemi yayan düş gücüdür. Ancak onunla büyük olunur. Ey anneler, düş gücü çocuklarınızı mahveder diye korkmayın. Tam tersine, onları basit hatalardan, kolay düşülen yanılgılardan koruyacak olan odur. 12. ayrımın sonu, sayfa 147.